الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta hangi bölüme başladık? İhtiyaç giderme, tuvalet adabı ile ilgili hadisleri almaya başlamıştık. İlk aldığımız hadis-i şerifte Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tuvalete girerken yüzüğünü çıkardığını bize belirtiyordu. Bunu neden çıkarttığını söylemiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü tuvalete çıkarken neden yazıyordu, çıkartıyordu? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü ne olarak kullanıyordu? Mühür olarak kullandığı için, Muhammedun Resulullah yazdığı için, Allah'ın lafzı celali orada geçtiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü tuvalete girerken çıkartıyordu. Daha sonradan zikrederken yüzüğün sünnet mi, caiz mi olduğundan bahsetmiştik. Bununla ilgili hüküm neydi? Caizdi. Neden? Sünnet değil de caizdir diyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ibadet amaçlı kullanmadı. O yüzden diyoruz ki yüzük takmak nedir? Sünnettir. Peki, dedik ki bir kimse tuvalete girerken yüzüğünü çıkarttığında kaybolacağından korkarsa, dışarıda bıraktığı zaman veyahut da işte elinde bir kağıt varsa, bundan korkarsa, üzerinde Allah'ın ismi yazılı ise, bununla beraber tuvalete girebilir miydi?
Yok, çıkarıp girdi sadece.
Normalde neydi? Yüzüğünü ya ters çevirecek veyahut da çıkartıp cebine koymasının daha faziletli, daha evla olduğunu söylemiştik. Peki musafla girmenin hükmü neydi? Asıl itibariyle alimler musafla tuvalete girmenin hükmünün haram olduğunu ne yapmışlardı? Bize belirtmişlerdi. Daha sonradan bir sonraki hadis-i şerifte yine Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tuvalete girmeden önce bize öğrettiği bir duadan bahsetti. O dua neydi? Minel hubsi vel habais. Orada hubs kelimesini iki şekilde harekelendirmiştik. Bir B'nin üzerinde sukun, bir de B'nin üzerinde damme oluyordu. Ne anlama geliyordu? Hubsi, B'nin üzerinde sukunlu olduğu zaman. Minel hubsi.
Yani her şeyi kapsıyor.
Bütün şerri nefisleri kapsıyor değil mi? Bu insan olabilir, cinler olabilir, hayvanlar olabilir. Bütün şerri nefisleri kapsıyordu. Eğer dammeli olarak okursak hubusi, o zaman erkek şeytanlarla sınırlı kalıyor. Habais, ikisinde de yazılımı aynı dedik. O da şerli nefisler anlamına geliyor. Diğer bir rivayete göre de ne o anlamına geliyordu? Dişi şeytanlar anlamına geliyordu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girmeden önce bu şekilde şeytanın şerrinden veyahut da bütün şerli nefislerden Allah'a sığınmamızı bize ne yapıyordu? Öğretiyordu, tavsiye ediyordu. Bugün yine Enes radıyallahu anh'unun zikrettiği bir hadis-i şerifle başlayacağız. Hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh diyor ki: "Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulul khala fa ahmilu ana ve gulamun nahvi idâveten min mâin ve anazeten feyestenci bilme." Muttefakun aleyh. Enes bin Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını gidermek için helaya çıktığı vakit ben ve benim gibi bir çocuk beraberimizde bir su tulumu ve ucu demirli bir çubukla peşinden giderdik. Enes bin Malik ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktığında ben ve benim gibi benim yaşlarımda bir çocuk, onun peşinden giderdik. Yanımızda bir su tulumu taşırdık. Bir de yanımızda bir sopa vardı. Ucunda demir olan bir sopa vardı. Aynı mızrağa benzeyen bir sopayla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden giderdik diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o su ile istinca yapardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o su ile ne yapardı? İstinca yapardı. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Muttefakun aleyh ne demekti? Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerif anlamına geliyor. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yedhulul helâ. Yedhulul helâ değil mi? Burada ne demiştik? Kâne'nin haberi. Fiil muzari olduğu zaman cümleye ne anlamı katıyor demiştik? Ekseriyetle, genellikle, çoğunlukla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Bu şekilde su ile ne yapardı? İstinca yapardı. İstinca alırdı. فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامُ النَّحْوِ اِدَاوَةً Diyor ki Enes bin Malik, ben ve benim gibi gulam. Gulam kelimesi arkadaşlar farklı farklı manalara geliyor. Birinci olarak çocukluktan buluğ çağına kadar dönemdeki çocuğa gulam ismi veriliyor. Aynı zamanda buluğ çağına ermiş, belli bir yaşa gelmiş hizmetçilere de aynı şekilde gulam kelimesi ne yapılıyor? Kullanılıyor. Başka bir şeye göre, başka bir manası da yine büyük yaşta bir köleye de aynı şekilde gulam kelimesi kullanılıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki gulamun nahvi, ben ve benim gibi gulam kelimesini açıkladık ya, burada ne olabilir? Ben ve benim gibi bir çocuk veyahut da ben ve benim gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden sahabelerden birisi de olabilir. Yani gulam kelimesinin kapsadığı her mana burada bu şeyin içine girebilir. Yani diyoruz ki burada Enes bin Malik gibi o yaşta çocuk olan bir çocuk Enes bin Malik'e bu anlamda yardımcı oluyor. Veyahut da bazı alimler diyorlar ki buradaki gulamdan kasıt Peygamber Efendimiz sahabelerinden Abdullah bin Mesud. O zaman çocuk yaşlarda Enes bin Malik'le yaş olarak akran değil. Bazı alimler diyorlar ki buradaki gulamun nahvi'den kasıt Abdullah İbni Mesud diyorlar. Bazı alimler diyorlar ki burada Enes bin Malik gibi kendi yaşlarında olan bir çocuğun da olmuş olmasında bir sakınca yoktur. Yani burada bu ifade ediliyor olabilir. Ama Enes bin Malik radıyallahu anh burada o kimsenin ismini bize ne yapmamış? Belirtmemiş. Zaten bunun da bu anlamda çok bir önem de teşkil etmiyor. Orada kimin ona yardım ettiği önem teşkil etmiyor. Diyor ki Enes bin Malik gulamun nahvi idaveten min ma'in. İdave arkadaşlar, idave kelimesi su tulumu anlamına geliyor. Eski dönemde insanlar sefere çıkarken yanlarında böyle taşıyabilecekleri ihtiyaçlarını görmek için deriden yapılmış kırba şeklinde ufak su tulumları vardı. Ki günümüzde de hani mataralar olur ya, sefere çıktığın zaman yanına alırsın, hem su içersin hem ondan abdest alırsın. Bu anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından gidiyorlardı. Yanlarında ne vardı? İdave. Yani bir deriden yapılmış su tulumu vardı. Ve anezeten. Aneze de biraz önce söyledik ya, bir sopa, sopanın ucuna da demir bağlanmış. Mızrak biliyor musunuz mızrak? Normal ok olur ya, atılıyor. Bir de onun daha büyüğü vardır böyle mızrak. Ucu böyle demir üçgen şeklinde. Fırlattığın zaman karşıdaki düşmana ne yaparsın? Saplarsın. Buradaki aneze kelimesi o büyük mızrağın küçük hali. Yani sopası daha kısa. Ucunda yine aynı. Mızrağın ucundaki bir üçgen bir ne var? Demir var. Yani Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki ben ve benim gibi olan birisi, buradan kasıt ister çocuk dedik, ister de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde bulunan birisi, yanımızda idaveten min ma'in, yani içinde su olan bir su tulumu taşıyorduk. Ve anezeten, ve aynı zamanda ufak bir ne taşıyorduk? Mızrak taşıyorduk diyor. Burada bu mızrağın önemini arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ihtiyacını giderirken ne yapıyordu? Bu mızrağı yere saplıyordu. Elbisesini onun üzerine asıyordu ki karşı taraftaki insanlar ne yapmasın? Onun bu halini görmesinler diye. Aneze dediğimiz bu mızrağı, küçük mızrağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında taşıyordu. Aynı zamanda bunu başka bir ihtiyaç için de kullanıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılacağı zaman da kendisine bu mızrağı ne ediniyordu? Sutre ediniyordu. Yani boş arazide. Şimdi biz mesela evimizde veyahut da camilerde kılarken ne yapıyoruz? Ya önümüzde bir duvarı veyahut da namaz kılan bir kimseyi sutre ediniyoruz. Ama o dönemde sahradasın, çöldesin, bir yerden bir yere sefer ediyorsun veya bir gazveye çıkıyorsun. Her taraf boş. Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyordu? Namaz kılarken önüne bu mızrağı saplıyordu. Onu kendisine sutre ediniyordu ki sutre ile arasından kimsenin geçmesine ne yapmıyordu? İzin vermiyordu. Daha sonradan hadisin devamında Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki feyestenci bilme. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su ile ne yapıyordu? İhtiyacını giderdikten sonra temizleniyordu. İstinca ne demek? Kişinin ihtiyacını giderdikten sonra büyük abdest olsun, küçük abdest olsun su ile temizlenme işlemine biz ne diyoruz? İstinca. Bir de isticmar var. İsticmar da ne? Su olmadığı zaman kişinin veyahut da su olduğu dönemde de olabilir. Taş ile. İhtiyacını giderdikten sonra taş ile temizlenmesi. İkisi de bunun sünnette geliyor. Biraz sonra zaten o konuya da inşallah değineceğiz. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydalara gelince öncelikle diyoruz ki fazilet sahibi kimselere hizmet etmenin meşru oluşuna delalet eder. Yani fazilet sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi veyahut da ilim sahibi, alim, ulema gibi bu insanların hizmetinde bulunmanın meşru bir şey olduğuna delalet eden bir hadisi şeriftir. Ki Enes bin Malik de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra vefatına kadar onun hizmetinde bulunmuş, bu hizmetle şereflenmiş, ona hizmet etmekten şeref duymuş sahabelerden bir tanesidir. Aynı zamanda bu hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'unun faziletine delalet eden bir hadisi şeriftir diyoruz. İkinci olarak diyoruz ki abdest alırken ya da necasetten taharet alırken bir kimseye yardımcı olmaya delalet eden bir hadis-i şeriftir. Enes radıyallahu anh ve yanındaki kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o sopasını, o küçük mızrağını bir de aynı zamanda neyi taşıyorlardı yanında? Su tulumunu taşıyorlardı. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlardı? Yardımcı oluyorlardı. Yine aynı şekilde Mughira bin Şube radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacağı zaman ne yapıyordu? Onun abdest suyunu dökerek ona bu anlamda ne yapıyordu? Yardımcı oluyordu. Diyoruz ki abdest alırken veya necasetten taharet alırken bir kimseye yardımcı olmaya delalet eden bir hadisi şeriftir diyoruz. Yine taş olmadan istincanın cevazına delalet eden bir hadis-i şerif dedik. Yani sadece su ile kişi ihtiyacını giderdikten sonra, tuvaletteki ihtiyacını giderdikten sonra sadece su ile ne yapabilir? Temizlenebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında ne var? Bir o küçük mızrak, bir de su matarası var. Taşla temizlendiğine dair bu hadis-i şerifte bize gelen bir şey var mı? Yok. Demek ki diyoruz ki sadece su ile kişinin istinca yapması da caizdir. Sadece kişinin su ile istinca yapması da caizdir. Yani caizdir. Yani bunun bu şekilde temizlenilmesi gerekir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu bu şekilde öğrenmiş, öğretmiş. Yani kişi tuvalette ihtiyacını giderdikten sonra su ile ne yapabilir? Temizlenebilir. Bunun caiz olduğunu söyledik. Bazı alimler, seleften bazı alimler sadece su ile temizlenmenin mekruh olduğunu, kerih olduğunu söylemişlerdir. Yani sadece su ile temizlenmenin kerih olduğunu söylemişlerdir. Açıklamasında şöyle yapmışlardır. Kişi sadece su ile temizlendiği zaman ne yapar? Direkt olarak o necaseti eline yapar? Temas eder temizlenmek için. En kötü ihtimalle alimler demişlerdir ki kişinin elinde ne yapar? O necasetin kokusu kalır. O yüzden yani önce taşla sonra su ile veyahut da önce mendille günümüz şartlarına göre konuşursak önce mendille sonra da su ile temizlenmek daha doğru olduğunu söylemişlerdir. Ama biz burada diyoruz ki burada böyle kerih görme gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeri gelmiş taşla İsticmar etmiş, yeri gelmiş su ile aynı şekilde tek başına istinca etmiş. yeri gelmiş her ikisini de kullanmış. O yüzden biz bu şekilde kerih görme lafzını bu anlamda ne yapmıyoruz? Bu alimlerin söylediği bu sözü almıyoruz. Diyoruz ki doğru olan bunun caiz olduğudur. Yani kişi sadece su ile temizlendiği zaman da bu ne yapılmaz? Kerih görülmez. Hatta bazı alimler bunun caiz olduğunda, su ile temizlenmenin caiz olduğunda icma olduğunu ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Yine necasete elle dokunma meselesine gelince kişi burada ne yapıyor? Necaseti izale etmek için, bu işe kalkıştığı için bunda da bir beis olmadığını alimler zikretmiştir. Doğru olan sebileğinden çıkanları temizlemek için istincada su ile yetinmek caizdir. Sebileğinden ön ve arkadan çıkan necaseti temizlemek için su ile temizlenmek nedir arkadaşlar? Yeterlidir. Yine alimler istincanın 3 hali olduğunu söylüyorlar. Biraz önce de buna değindik. Diyorlar ki en faziletlisi, en eftali öncelikle taşla, tabiri caizse o necasetin kabasını alıp daha sonradan su ile ne yapmak? Temizlenmek. En faziletlisi budur diyorlar. İkinci olarak fazilet derecesine göre en faziletlisi nedir? Su ile temizlenmek, sadece su ile temizlenmek. Üçüncü kademede de ne geliyor? Sadece taş ile temizlenmek. Sadece taş ile temizlemek. En faziletli olan ne dedik? Önce taşla, sonra su ile temizlenmek. İkisini yani bir arada kullanmak. Sonradan sadece su ile kullanmak. İkinci mertebede. Üçüncü mertebede ne? Sadece taş ile isticmar dediğimiz, sadece taş ile temizlenmek diyoruz. Yine insanın İhtiyacını giderirken insanların göremeyeceği bir yerde yapmasının ve bunun tedbirini almasının gerekliliğinden bahseden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? O sahabelerden uzaklaşmış. O yanında taşıdığı aneze dediğimiz ufak mızrağı elbisesini asıp bu şekilde insanların onu görmesinden sakınmıştır. Bu konuyla ilgili soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Hadisle ilgili anlaşılmayan bir yer. Bir sonraki hadis-i şerif. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خُذِ الْاِدَاوَةَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ Muttefakun aleyh. Yine Mughire bin Şube radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana su tulumunu al dedi ve benim göremeyeceğim kadar gittikten sonra ihtiyacını giderdi. Mughire bin Şube radiyallahu anhu ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona? Su tulumunu al, bana su tulumunu al dedi ve daha sonradan benim göremeyeceğim kadar bir uzaklığa gitti ve orada ne yaptı? İhtiyacını giderdi. Yine bu hadis-i şerif aynı şekilde ne diyoruz? Muttefakun aleyh. Yani Sahih Buhari'de ve Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Yine Mughire bin Şube daha önceki hadis-i şeriflerimizde de hatırlarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme abdest suyunu dökerken ayaklarını eğilip meslerini çıkartmak istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne demişti? Meslerimi çıkarma Burak. فَاِنِّي اَدْخَلْتِهُمَا تَاهِرَتَيْنِ Ben onları ne yaptım? Taharet üzerine giydim. Yine bu kıssa da yine Tebük gazvesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan bir sahabi. Mughire bin Şube radıyallahu anh Peygamber Efendimizle beraber Tebük gazvesine katılmış. O biraz önce anlattığımız kıssa da yine Tebük gazvesinde geçmişti. Aynı şekilde de alimler diyorlar ki bu hadis-i şerifte yine Mughire bin Şube'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettiği bu gazvenin esnasında yani bu gazveye giderken, bu gazve Tebük'e giderken gerçekleşmiş bir kıssa olduğunu söylüyor alimler. Hudil idavete. Yine Allah Resulü aleyhisselam Mughire bin Şube'ye su tulumunu almasını ne yapıyor? Söylüyor. İdavenin bir önceki hadiste ne olduğunu söylemiştik. Deriden yapılmış su tulumu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu su ile ne yapacaktı? İstinca yapacaktı. Daha sonradan geri kalanıyla da abdest almak için bu tulumdaki suyu kullanacaktı. فَانْتَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي Diyor ki Mughira bin Şu'be radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden öyle bir uzaklaştı ki görünmeyecek bir yere kadar gitti. Ve daha sonradan ne yaptı? İhtiyacını giderdi. Yine burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Mughira bin Şu'be görünmeyecek bir uzaklığa gitti. Veyahut da önünde bir ağaç varsa, bir taş varsa, gizlenebileceği bir yer varsa onun göremeyeceği bir yere gidip ne yaptı? İhtiyacını giderdi. Yine bu hadis-i şerife de baktığımız zaman bir önceki hadis-i şerife yaklaşık olarak benzeyen bir hadis-i şerif. Yine bu hadis-i şerifte kısaca zikredecek olursak diyoruz ki hür olan bir kimsenin hizmet etmesinin caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Mughira bin Şu'be radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiydi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmet eden sahabelerden, hür olan sahabelerden bir tanesiydi. Kendi rızasıyla Allah'ın rızasını gözeterek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıştır? Hizmet etmiş sahabelerden bir tanesidir. Yine biraz önce söylediğimiz gibi başkalarından yardım istemenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mughira'ya ne diyor? Su tulumunu yanına al diye ona emrediyor. Yine Mughira bin Şube'nin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmekle müşerref olmuş bir sahabi. Yine aynı şekilde bir önceki hadis-i şerifte söylediğimiz gibi sadece istincada su ile yetinmenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mughira radıyallahu anhu'ya yanına taş almasını emretmemiştir. Belki bazı insanlara şöyle aklına şöyle bir soru gelebilir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey emretmedi ama belki o yanına aldı gibilerinden. Ama biz biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bu hadis ileride de gelecek. Abdullah İbni Mesud'a ne diyor bana? 3 tane taş getir diyor. Allah Abdullah İbni Mesud gidiyor 2 tane taş buluyor. Bir tane de eşeğin neyini buluyor? Dışkısını, pisliğini buluyor. 3. olarak onu götürüyor. Diyoruz ki nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'dan gerektiğinde taş istediyse demek ki burada da gerekli olsaydı yani hem taş hem su aynı anda kullanılması gerekseydi o zaman ne yapardı diyoruz. Aynı şekilde bu sahabelerden de taş isterdi. Aynı zamanda su zaten yanlarında olduğu rivayette geliyor. Aynı zamanda onlardan ne yapardı? Taş da isterdi diyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haya sahibi olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Biraz önce dedik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belli bir mesafeye girip o mızrağı dikip elbisesini koyup insanlardan ne yapardı? Bununla bu şekilde gizlenebilirdi. Değil mi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayasına binaen ne yapıyor? Öyle bir uzaklığa gidiyor ki sahabelerin onu o durumda görmelerini ne yapmıyor? Hayasından dolayı yani buna bile razı olmadığı için bu şekilde sahabelerden daha uzak bir yere giderek ihtiyacını bu şekilde gideriyor. Yine diyoruz ki İslam dininin güzelliği bize edebi adabı her yerde öğretmiştir. Aynı şekilde tuvalet adabını da bize öğretmiştir. Yani insanlara yakın bir yerde kişi ihtiyacını giderse ne olabilir? O kimsenin avretini diğer insanlar görebilir. Değil mi? Bununla birlikte bunu gören insanlar bu durumdan hoşnut olmaz. Yani düşünün size yakın bir yerde 1 metre, 3 metre, 5 metre ileride birisi ihtiyacını gideriyor. Kimse bundan ne yapmaz? Hoşnut olmaz. Aynı zamanda o insanları gelen oradan gelen pis koku ne yapabilir? Rahatsız edebilir. Bu da dediğimiz gibi biraz önce İslam dininin güzelliğine, kemaline delalet eden hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Yani İslam dinine baktığımız zaman Allah Resulü ve sahabeleri bu konuda 1400 sene önce bile ne yapıyorlardı? Bu anlamda bu edebi, bu hayayı kendilerinde barındırıyorlardı. Son hadis-i şerifimize geçiyoruz. Biraz metin olarak uzun bir hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِتَّقُوا اَلَّا عِنَيْنِ الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه الموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki lanetleyiciden yani lanet etmeye neden olan iki durumdan ne yapın? Uzak durun. Yani kişi diğer insanların size lanet etmesine sebebiyet verebilecek şu iki durumdan ne yapın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sakının, uzak durun. Bunlar diyor ki insanların geçtiği yollara veyahut da gölgelendikleri yerlere ihtiyacını giderenler, yani tuvaletlerini yapanlardır. Hadis-i Müslim rivayet etmiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine ne diyor? İnsanların size lanet etmesine sebebiyet verecek şu iki şeyden sakının. Birincisi ne diyor Şakir?
Birincisi
insanların
geçtiği
yollara ihtiyacınızı gidermekten. İkincisi de insanların gölgelendikleri yerlere, yani gölgelenmek için oturdukları yerlere ihtiyacınızı girmekten, ihtiyacınızı yapmaktan sakının ki insanlar bu şeyleri gördükleri zaman, bu eziyete maruz kaldıkları zaman ne derler? Allah bunu yapan kimseye ne yapsın? Lanet etsin. Hani yapacak başka bir yer bulamadın mı? Çünkü niye? İnsanların, müştemanın oturduğu, toplandığı, yolları kullandığı yere bir insan böyle bir hareket yaparsa toplum içinde hoş karşılanmayan durumlar ortaya çıkar. Ebu Davud Muaz radıyallahu anh'dan yaptığı ziyadede su başları ziyadesi var. Yani aynı şekilde üçüncü olarak burada su başlarını yani kuyunun etrafına, bunun gibi göletlerin etrafına insanların su aldıkları, o suyu kullandıkları yerin kenarlarına yapılması bir rivayete göre Muaz radıyallahu anh'dan gelen Ebu Davud'da geçen rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da ne yapıyor? Yasaklıyor. Ebu Davud'un rivayeti şöyledir. Muaz radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis şu şekilde geliyor. Lanet edilen üç yerden sakının. Lanet edilen üç yerden sakının. Bunlar ihtiyaç giderilen su başları. Biraz önce dedik kuyunun etrafı, göllerin etrafı. Bu şekilde insanların suyu aldıkları, suyu kullandıkları yerin etrafına yapmaktan ne yapın? Bu şeyden kaçının. Aynı zamanda yol kenarları. Biraz önceki hadis-i şerifte de Müslim'de geçen rivayette geçmişti. Ve gölgelikler. Yine aynı şekilde Sahih Müslim'de geçmekteydi. İmam Ahmed'in İbn Abbas'tan yaptığı rivayette şöyledir. Veya su birikintileri olan yerlerden. Bu her iki rivayet de zayıftır. İmam Ahmed'in ve Ebu Davud'da geçen Muaz radıyallahu anh'unun da gelen bu iki ziyade ne diyoruz arkadaşlar?
Zayıf.
Yine İmam Taberani'nin İbn Ömer'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meyve veren ağaçların altında veya akan nehir kenarlarında ihtiyaç gidermeyi yasakladığı belirtilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Taberani'nin Abdullah İbn Ömer'den rivayet ettiği hadis-i şerifte meyve veren ağaçların altına veyahut da akan nehirlerin kenarlarında ihtiyaç gidermeyi yasakladığı belirtilmektedir. Ancak bu rivayetin senedinde de ne vardır arkadaşlar? Zayıflık vardır. Ama bunlara da inşallah yeri geldiği zaman değineceğiz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ittaku yani dikkatli olun, uyanık olun, uzak durun. Yani Allah Resulü Aleyhisselam bir şeyden insanları ne yapıyor? Tahzir ediyor. İnsanları o şeyden uyarıyor. İttekû el-la'ineyn diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İsmi fail yani lanete sebebiyet verecek şeylerden uzak durun. Lanete sebebiyet verecek şeylerden uzak durun. El-la'n. Lanet dediğimiz şey ne arkadaşlar? Yani Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak olmak, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olmak ismi nedir? Lanet dediğimiz şey. Allah'ın rahmetinden uzak olmak ve aynı zamanda Allah'ın rahmetinden kovulmak manasına geliyor. Yine dedik ki bu iki lanete sebebiyet verecek, teşkil edecek şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların geçtiği yollara veyahut gölgelendikleri yerlere ihtiyaçlarını gideren kimselerdir demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanların geçtiği yollara veyahut da gölgelendikleri yerlere ihtiyacını gideren kimseler kimlerdir? İnsanların lanetini kazanan kimselerdir. Yetehalla kelimesi geçiyor arkadaşlar. Ellezî yetehalla fî tarîkinnâs. Yetehalla yine kinayeli bir şekilde kişinin ihtiyacını gidermesi manasına geliyor. Yani yetehalla dediği zaman hadis-i şerifte biz buradan neyi anlıyoruz? İnsanların yollarına veya gölgelendikleri yerlere tuvaletini yapan, ihtiyacını gideren kimseler manasına geliyor. Bu şekilde kinayeli bir şekilde hadis-i şerifte de ne yapılmış oluyor? Kullanılmış oluyor. Fi tariqin nas yine dedik insanların yürüdükleri yollar manasına geliyor. Ev fi zillihim yani insanların yazın özellikle ki günümüzde de bunu görüyoruz değil mi? Bu sıcakta gölgelik bir ağacın altında bir duvarın arkasında gölgelendiği yerlere insanlardan bu anlamda edebi açıdan fazla terbiye almamış insanlar bu insanların sıkça kullandıkları yollara veyahut da gölgelendikleri yerlere ihtiyaçlarını giderirseler ne olur? Oraya gelen, orayı kullanmak isteyen ihtiyacı olan insanlar ne derler o kimseler için? Ya bunu buraya yapan Allah ne yapsın? Lanet etsin. Gidecek yapacak başka bir yer bulamadı mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize ne yapıyor? Bu durumdan bahsederken diyor ki insanların size lanet etmesine sebebiyet verecek bu şeylerden sakının. İnsanların kullandıkları o yollara ne yapmayın? İhtiyaçlarınızı gidermeyin. Bu aynı zamanda gölgelendikleri yerlere de ihtiyaçlarınızı gidermeyin. İnsanlar yolda yürürken dikkat etmezler. Bu necasete ne yapabilirler? Basıp üzerlerine bulaştırabilirler. Veyahut da gölgelendikleri yerde aynı şekilde dikkat etmezler. Ne yaparlar? Yine oraya basıp veyahut da oraya oturup elbiselerine bu necaset ne yapmış olabilir? Bulaşmış olabilir. Yine orada bu işlerin yapılmasında o insanlara kötü koku vasıtasıyla eziyet etmiş olunur. Veyahut da insanlar bu durumu gördükleri zaman mideleri ne yapmış olabilir? Kaldıramayabilir. Yine insanlar orayı görmeyerek bu şeylerin üzerlerine basabilir veyahut da orada oturabilir ve insanlara bu şekilde ne yapılmış olur? Eziyet edilmiş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanları bu konuda ne yapmıştır? Uyarmıştır. İnsanların size lanet etmesine sebebiyet verecek bu iki durumdan ne yapın? Sakının demiştir. Yine hadis-i şeriften istifade ettiğimiz meselelere gelince diyoruz ki insanların kullandıkları yollara veyahut da gölgelendikleri yerlere kişinin ihtiyacını gidermesi nedir diyoruz arkadaşlar hüküm olarak? Haramdır. Yani bir insan insanların kullandığı yola veyahut da gölgelendiği bir yere ihtiyacını gideriyor ise bu nedir? Haramdır. Çünkü o insanların Allah ona lanet etsin sözüne ne yaparlar? Sebebiyet verdikleri için, insanlara eziyet ettikleri için bu manada alimler ne demiştir? Böyle yerlere ihtiyaç gidermenin haram olduğunu belirtmişlerdir. Yine böyle bir fiil yapana lanet etmenin cevazına delalet eden bir hadis-i şeriftir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabelerine? Size lanet getirebilecek bu iki şeyden ne yapın? Sakının. Demek ki bu iki şeyi yapan insanlar ne yaparlar? Lanet ederler. Yani o kimse ne yapmıştır? O insanların lanetini Hak etmiştir. Ama aklımıza şöyle bir soru geliyor. Bir kişi bu şekilde insanların yürüdüğü yola veya gölgelendiği bir yere ihtiyacını gideren bir kimseyi gördüğü zaman Allah sana lanet etsin diyebilir mi? Bu şekilde ona izin verilmiş midir? Yoksa umumi olarak Allah bu şeyi, bu fiili yapana lanet etsin mi der? İkincisi. Hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisinde de bunu görüyoruz. Birebir ne yapılmaz? Allah o kişiye lanet etsin demek. Bu da doğru bir şey değil. Aynı şekilde yasaklanmış bir durumdur. Hatta bir insan puta tapan birini görse yine o kimse için Allah o kimseye ne yapsın? Lanet etsin diyemez. Yani bu şekilde muayyen olarak bir şahsa Allah o kimseye lanet etsin demesi uygun değildir. Ama Allah puta tapanlara genel olarak Allah puta tapanlara lanet etsin ve Allah-u Teala işte bu şekilde insanların oturduğu, gölgelendiği, yürüdüğü yerlere, ihtiyacını giderenlere lanet etsin ama işte tanıdığın birisi Ahmet, Mehmet, Ali, Osman birisini görüyorsun. İşte Allah şuna lanet etsin şu hareketinden dolayı alimler bu şekilde söylenmeyeceğini söylüyor. Umum ifade ederek bu fiili yapana Allah lanet etsin denilebileceğini ne yapıyorlar? Burada alimler zikrediyorlar.
Hiçbir şekilde muayyen bir kişiye lanet okuyamaz mı?
Yani bu şekilde alimlerin gösterisi budur. Diyorlar ki hatta birini puta secde ederken görsen dahi o insana Allah şu adama, şu kimseye lanet etsin denmez diyorlar. Ancak konuyu genel olarak söyleyebilirsin. Allah bu fiili yapana, şunu yapana ne yapsın? Lanet etsin denilebileceğini söylüyorlar. Yine İslam şeriatı bu dine bağlı olan insanları ne yapmıştır? Bu şekilde koruma altına, bu şekilde edeplendirmiştir ki insanlar ne yapmasın? Birbirlerine bu şekilde eziyet etmesin. Bir fayda olarak da ne yapabiliriz? Bunu çıkarabiliriz. Yine bir ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah işlemişlerdir. Alimler diyorlar ki bu ayet kapsamına da girer. Yani mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet edenler babından bu kimsenin yaptığı ne diyorlar? Tuvaletini, ihtiyacını bu toplumun kullandığı yerlerde yapan kimseler için bu ayetin kapsamına girebileceğini, müminlere, Müslümanlara eziyet ettiği için bu ayetin kapsamına girebileceğini alimler ne yapmıştır? Zikretmişlerdir. Yine burada alimler insanların kullandığı yollardan bahsediyor. Hadis-i şerifte insanların kullandığı yollar diyor. Ama bunun haricinde kullanılmayan bir yol varsa veyahut da yol çok geniş ise bu şekilde bir insan ihtiyacını gidermesinde de diyorlar bir beis yoktur. Yani insanların kullandığı, insanlara eziyet edebilecek çapta bir yol ise buradan ne yapacağız? Kaçınacağız. Ama bunun anlamı değildir ki yani her yola yapmanın, insanların kullanmadığı bir güzergah varsa, kişinin ihtiyacı geldiyse de buralara yapmasında alimler bir beis yoktur. İnsanların kullandığı yollara veya gölgelendikleri yerlere yapmanın kerih olduğunu söylüyorlar. Yine aynı şekilde insanların gölgelendikleri yer olarak hadis-i şerifte geçiyor. Yani bu şekilde insanların sıcaktan gölgelendikleri yerlere kişinin ihtiyacını yapmasında bir yasaklama var. Ama buradan bütün gölgelik olan alanlara yapılmaması gerektiğini ne yapmıyoruz? Çıkarmıyoruz. Yani insanlarla alakalı olan toplumda insanların kullandığı yerler, insanlara burada ne var? Bu şekilde yapıldığı zaman insanlara bir eziyet doğduğu için yasaklanmış. Yoksa sadece gölge olan bir yer veyahut da yol çok geniş kullanılmayan bir yer, böyle bir yerlerde insanın ihtiyacını gidermesinde bir sakınca yoktur. Yine bazı alimler konuyla alakalı diyorlar ki eğer bir insanlar bir mecliste toplanıp orada gıybet yapıyor iseler, içki içiyorsalar, münker yapıyor iseler, onların bu toplandığı yerlerde bu şekilde hareketlerin yapılmasında bir beis yoktur diyen alimler olmuştur. Hani bu şekilde ne yapmazlar? O insanlar da orada toplanıp içki içmezler veyahut da bu anlamda münker işlemezler diyen bir grup alim var. Ama yine biz bu anlamda onların söylediği bu söze katılmıyoruz. Çünkü niye? Bu insanlar buradan kalkarlar yarın öbür gün başka bir yerde insanların da istifade ettiği, toplandıkları bir yerde de yaparlar. Yani her şekilde böyle bu olaya böyle bakılırsa diğer insanların da kullanacağı alanlara ne olmuş olur? Eziyet olmuş olur. Bu işin bir tek çözümü vardır. Bir insan böyle münker olan yerlere gider, oradaki insanlara ne yapar? Nasihat eder. Onları oradan kaçırmakla bu iş ne yapılmaz? Çözülmez. Çözüm nerededir? O insanlara yaptığının günah olduğu, haram olduğu ne yapılır? Anlatılır. İnsanlar bir yerde toplanıp gıybet yapıyorsa o insanlara gidip konuyla ilgili ayetler, hadis-i şerifler açıklanır. İnsanlar bundan ne yapılır? Tahzir edilir, uyarılır. Veyahut da insanlar bir yerde toplanıyorlarsa, içki içiyorlarsa aynı şekilde o insanlara nasihat etmek en doğru olandır. Tek çözüm yolu da budur. Yoksa o insanları bulundukları yerden bu şekilde kaçırmanın hiçbir şeye faydası yoktur. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız fıkhi bir kaide var. O da Müslümanlara hangi çeşidiyle olursa olsun eziyet etmek haramdır. İster sözlü, ister fiili olsun. Hangi alanda olursa olsun bir insan bir Müslüman kardeşine eziyet ediyor ise bu nedir arkadaşlar? Haramdır. Kişinin o eziyetini ne yapması gerekir? Bırakması gerekir. Hadis-i şerifte İmam Müslim'in zikrettiği ilk kısmı açıkladık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların kullandığı yollara ve gölgelendikleri yerlere ihtiyacını giderenlere kendilerine lanet gelmesinden sakındırmıştı. Yani kendinize lanet getirecek bu hareketleri ne yapmayın dedi. Bunlardan sakının dedi. Daha sonradan Ebu Davud'da Muaz radıyallahu anh'unun zikrettiği ziyadede el-mevarit kelimesi geçiyordu. Hadisin metni de şu şekildeydi. اِتَّقُ الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثِ الْبُرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيكِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيكِ وَالظِّلِ اِتَّقُ yine biraz önce dedik dikkatli olun, uzak durun. الْمَلَاعِنَ insanların lanet edebilecekleri mekanlara, ihtiyaç duydukları yerlere ihtiyacınızı gidermekten ne yapın? Sakının. اَلْبُرَازَ فِي الْمَوَارِدِ İhtiyaç giderilen su başları. Biraz önce de söylemiştik. Kuyu veyahut da göletlerin, insanların su aldığı yerlere de ne yapın? Bu yerlere de ihtiyacınızı ne yapmayın? Gidermeyin. Bu şekilde insanların neyini kazanırsınız? Lanetini kazanmış olursunuz. وَقَارِعَةُ الطَّرِيكِ geçiyor yine. Buradan da kasıt geniş yol anlamına geliyor. İnsanların kullandığı yollara ne yapmayın? Bir önceki hadiste de buna değinmiştik. اَذْظِلْ yine insanların gölgelendikleri yerlere ne yapmayın? İhtiyacınızı gidermeyin. İmam Ahmet, Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiği hadis-i şerifte de اَوْ نَقْعِمَاءٍ نَقْعِمَا yine arkadaşlar biraz önce zikrettiğimiz gibi kuyular ve benzeri göletler insanların kullandığı ve aynı zamanda kullanmadıkları su birikintilerinde ne yapar? Kapsar. Bu şekilde o mıntıkalarda yapıldığı zaman hem suya necaset karışmış olabilir. İnsanların kullanmadığı sular dahi olsa, su birikintileri dahi olsa, bir gün oradan bir geçen insan buna ihtiyacı olsa veyahut da hayvanlar bu sudan içmek istese, eğer su azsa, özelliklerini değiştiriyorsa o suyu ne yapar? Necis eder. Necis etmiyorsa bile ne yapar? İfsad eder. Onu gören insanlar o suyu ne yapmaz? Kullanmaktan erinirler. Yine Taberani'nin rivayetinde şu şekilde geliyordu. وَاَخْرَجَ الْتَبَرَانِ اَنَّهْيَ اَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الْاَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَضَفَّتِ النَّهْرِ الْجَارِ مِنْ حَدِيثِ İbn-i Umar'a بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ Yine aynı şekilde zayıf bir senetle Taberani Abdullah İbn-i Ömer'den bahsediyor. Diyor ki وَاَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ yani meyve veren ağaçların altına da kişinin ihtiyacını gidermesi ne değildir arkadaşlar? caiz değildir. Ve daffetin nehril cari. Aynı şekilde akar suların sahillerine, kenarlarına, aynı zamanda yine denizlerin kenarlarına, sahil kısımlarına, insanların kullandıkları bu alanlara da ihtiyaç gidermek nedir? Caiz değildir. Yine biraz önce zikrettiğimiz gibi hadislerdeki bu ziyadeleri Hafız İbni Hacer el-Askalani zayıf olduğunu söylüyor bu rivayetlerin. Ama biraz önce bir kaide zikrettik. Eğer bir mümin kula eziyet ediyor isek, sözlü veya fiili, ne dedik bunun hükmüne kaide olarak? Haramdır. Biz de diyoruz ki bu hadislerin metinleri zayıf olsa dahi bu mıntıkalarda insanların kullandığı yerler olduğu için bu kaideye binaen de ne diyoruz? Bir Müslüman kardeşimize eziyet etmek nedir? Haramdır. O yüzden bu hadiste geçen veyahut da geçmeyen diğer her yer Müslümana bir eziyet varsa orada ihtiyaç gidermek nedir arkadaşlar? Haramdır. Çünkü neden? Müslüman kardeşimize eziyet ettiğimiz için. Peki bu kullanılan yollar Müslüman kardeşimizle alakalı değil ise, yani gayrimüslimlerin kullandığı mekanlar ise, bize bu hürriyet verilmiş mi? Yani bu sadece bu sınırlama Müslümanlar için, Müslüman kardeşlerimize eziyet etmeyelim. Ama Müslüman değilseler onların yollarına da, kullandıkları gölgelendikleri yerlere de, kullandıkları kuyuların etrafına da böyle bir şeyler yapma izni bize verilmiş mi? Verilmemiş. İlk hadisi şerifin ilk metninde ne diyor? اَلَّذ۪ي يَتَخَلَّ ف۪ي تَر۪يقِ النَّاسِ Sahih Müslim'de geçen insanların kullandığı yollara diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmayın? İnsanların kullandığı yollara ihtiyacınızı gidermeyin. Burada müminlerin, Müslümanların kullandığı yollara mı diyor? Hayır. Bu da yine İslam dininin diğer insanlara karşı bu anlamda bir düşmanlık beslemediğini, o insanları da insan olarak gördüğünü ve aynı zamanda onlara ne yapılmasını bize emrediyor? Davet edilip o insanları İslam'ı kabul etmelerini elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışmamız lazım. O insanları bu şekilde yaptığımız kötü ahlakla tabiri caizse dinden ne yapabiliriz? Daha çok soğutabiliriz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyke.